Ayrım 33, Takunyalı Führer Ergün Poyraz, sayfa 502. Küresel Kurtuluş Vakfı da diğer tüm İslami vakıf ve kuruluşlar gibi bankacılık işlemlerinde Al Baraka Türk'ü seçiyor. Al Baraka'nın Fatih Şubesi'nde 41.308 numara ile hesap açıyordu. Mervan Haddad ve Faik Bozkurt adına açılan hesaba yurt dışından milyonlarca dolar havale gönderiliyordu. Yasin Elkadı 1985 yılından itibaren daha önce seyrek geldiği ülkemize sık sık gelmeye başlıyordu. Al Baraka ve Faysal Finans'la Türkiye'ye yerleşmişti. Yasin Elkadı 1992 yılına geldiğimizde ilişkilerini köklendiriyor, ülkemizde sağlam ve kalıcı, ileride iş ve finans ortaklığına dönüşecek arkadaşlıklar kuruyordu. Mustafa Latif Topbaş, Sabri Ülker, Murat Ülker, Korkut Özal, Hasan Aksay, Salih Özcan, Cüneyt Zapsu kader birliği yapacağı arkadaşlarıydı. Yine aynı tarihlerde Tayyip'in danışmanı da olan Hasan Cüneyt Zapsu, TESEV'in başkanlığını yapan Mason Can Paker'in ve yine Mason İshak Alatol'un tavsiyesiyle TÜSİAD'a giriyor, ardından Sabri Ülker, Korkut Özal ve Mustafa Latif Topbaş onu Yasin Elkadı ile tanıştırıyordu. Nakşibendi kökenli Fatih Camii imamı Emin Sarac'ın yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da yapan ve aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın en yakınında olan oğlu Mehmet Fatih Sarac da Topbaş, Ülker, Özal ve Kadı grubuna katılıyordu. Yasin Elkadı, Cüneyt Zapsu ve ailesi, M. Latif Topbaş ve ailesi, Mehmet Fatih Sarac, Sabri Ülker, Murat Ülker, Ülkerlerin damadı Orhan Özokur, Korkut Özal, Halit Çizmeci, Abdullah Kıyağlı, Tayfun Ergin, Selim Ambarlılar, Mehmet Çadırcı, Hüseyin Erdoğan Burkaç, Ziya Ülhan Güzkan, Müşerref Yurtsever, Kemal Yurtsever, Hüseyin Tunç, Selahattin Dinçdal, Turgut Öztürk, Mustafa Kemal Karataş gibi isimlerle Yıldız Deri, Hanedanlar Giyim, Sağlam İnşaat, Ak Gıda, Nimet Gıda, Bahar Su, Ella Film Karavan Limited, BİM, Ahsen Plastik, Ecmel Tekstil gibi şirketler de ortaklıklar kuruyordu. El Sarraf, Salih Özcan, Ahmet Tevfik, Paksu ortaklar arasında yer alırken diğer hissedarlar ve yöneticiler ise şöyle sıralanıyordu. Sabri Ülker, Murat Ülker, Asım Ülker, Orhan Özokur, Faruk Berksan, Nuri Cerrahoğlu, Mehmet Özcan, Halil Şıvgın, Kemal Külahlı, Cengiz Gökçek, Doktor Ahmet Sani El Derviş, Tayyip'in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdür Yardımcısı ve AKP hükümetinde ise bankalar yönetimine getirilen Mehmet Zeki Sayın, Uzertaş Boya Sanayi AŞ, Fehmi Akın, Sabahattin Zaim, Kemal Unakıtan, Tayyip en yakını kuyumcu Cihan Kamer'in babası Atasay Kamer, Hidayet Yavuz Nuhoğlu, Ahmet Bodur, Said Nuri Ertürk, Hamdi Canevi, İlhan İmik. Faysal Finans'ın kurulmasından bir süre sonra Faysal Finans Kurumu ve Veliaht Prens hayali ihracat sanığı ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. İslam ülkelerinde Vehhabi şeriatını, halifeliği getirmek, Arapçayı ihya etmek amacıyla Suud yönetimi ve CIA tarafından kurulan rabıta, aynı adreste bir başka ilginç şirket kuruyordu. Faysal İnşaat Emlak Ticaret AŞ. Şirketin ortakları arasında Usame Bin Laden'in kardeşlerinden Haydar Muhammed Bin Laden ve Yusuf El Hereci yer alıyordu. Kardeş Haydar Muhammed Bin Laden, Faysal İslamik Bank'ın direktörlüğünü yapıyordu. Bahama Adaları ve Liechtenstein'da kurulan Offshore Mankal Tagva, diğer adıyla Allah Korkusu Bankası'nın ortaklarından biri de Kral Faysal'ın Darül Maal El-İslami, yani Faysal İslamik Bank ve Dallah Al-Baraka grubuydu. Bank Al-Tagva, Usame Bin Laden'e finansman sağladığı gerekçesiyle küresel terörist ilan ediliyordu. Bank Al-Tagva'nın direktörlüğünü yine küresel terörist ilan edilen Nasreddin Holding'in sahibi Etiyopyalı Ahmet İdris Nasreddin ve bir başka küresel terörist Yusuf Mustafa Nada yapıyordu. Faysal İnşaat Emlak Ticaret AŞ'nin ve Faysal Dış Ticaret AŞ'nin yerli ortak ve yöneticileri ise şu isimlerden oluşuyordu. Ahmet Tevfik Paksu, Murat Ülker, Fehim Adak, Fehmi Akın, Sami Erdem, Hüseyin Sait Özcan, Ekrem Önal, Hikmet Güler ve AKP hükümetinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirilen Can Akın Çağlar. Yani yine Tayyip ve abisi Unakıtan'ın her dönem ilişkide olduğu isimlerdi. Tayyip Erdoğan'ın bağlantılarındaki karmaşıklığı anlamak için ilişkide olduğu en önemli isimlerden Yasin Azuzettin El-Kadı'yı biraz daha tanımak yararlı olacaktır. Önce Muvaffak Vakfı'ndan başlayalım. Vakıf 1991 yılında Cidde merkezli olarak Halid bin Mahfuz, Tallal Muhammed Batkuk ve Yasin El-Kadı tarafından kuruluyordu. Kısa zamanda Somali, Sudan ve Etiyopya'da şubeler açıyor, bu şubelere Almanya ve Balkanlardakiler de katılıyordu. 1995 yılına geldiğimizde vakfın Etiyopya şubesinde çalışan bir kişi, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e başarısız bir suikast girişiminde bulunuyordu. Muvaffak Vakfı 11 Eylül olaylarından sonra Birleşmiş Milletler tarafından küresel terörist olarak ilan ediliyordu. Gerekçe uluslararası teröre finansman sağlamaktı. Al Baraka grubunun sahibi olan Kamel ailesi ve Bin Laden grubunun sahibi olan Laden ailesi İstanbul'da bir araya geliyorlar, yanlarına üçüncü ortak olarak Yasin El-Kadı ile birlikte Muvaffak Vakfı'nı kuran Tallal Muhammed Batkuk'u alıyorlardı. Yasin El-Kadı, Bin Laden ailesine ait olan ve Nevada'da faaliyet gösteren Global Diamond Resources Incorporation adlı şirketin ortağı ve aynı zamanda başkanıydı. Yasin El-Kadı, Hamas üyesi ve küresel terörist Musa Ebu Mazruk ve Usame Bin Laden'in kardeşi Abdullah Bin Laden ile BMI İnşaat ve Emlak şirketinin ortakları arasındaydı. Muvaffak Vakfı kurucuları Tallal Muhammed ve Yasin El-Kadı ve Süleyman El-Hereci ile Ak Merkez'de Simar Turistik Tesis ve Restoran İşletmeciliği Limited isimli bir şirketi faaliyete geçiriyorlardı. Yasin El-Kadı bu şirketin ardından Ülker, Topbaş, Zapsu ve Özallar ile birlikte BİM Şirketler grubunu kuruyordu. Yasin El-Kadı'nın ilişkide olduğu isimlerden biri de Vael Hamza Juleydan idi. Suudi kökenli olan Vael Hamza Juleydan, rabıtanın Pakistan ve Afganistan sorumlusuydu. Yasin El-Kadı, Vael Hamza Juleydan'a tek kalemde 1 milyon 250 bin dolar aktaracak kadar güveniyordu. Vael Hamza Juleydan'a kimler güvenmiyordu ki? Usame Bin Laden onun için sağ kolum diyordu. Vael Hamza Juleydan 1997 yılında Ankara'da Maram Seyahat İthalat ve İhracat Ticaret Limited şirketine ortak oluyordu. Juleydan'ın ortağı yine kendi gibi El-Kaide'nin kurucularından Muhammed Loay Bayazıt'tı. Bayazıt, Sudan'ın başkenti Hartum'da El-Kaide adına Bank El-Şamal'da banka hesabı açıyordu. El-Kadı bu hesaba anında 10 milyon dolar gönderiyordu. Sudanlı militanlara silah tedarik eden insanların başında Bayazıt geliyordu. Öyle ki El-Kaide adına nükleer silah yapmak için girişimlerde bulunuyor, bu amaçla uranyum alımına bile giriyor, bu faaliyetlerini ise Türkiye üzerinden gerçekleştiriyordu. Peki bu isimlerin ortağı olan Maram şirketini kuran mali müşavir kim? Yavuz Subaşı, AKP Gazi Osman Paşa ilçe başkanı. Faik Işık İstanbul Borası'na bağlı bir avukattı. Tayyip ile birlikte Sıcak Yuva Vakfı'nı kurdu ve vakfın yöneticisi oldu. Tayyip'le ilişkileri sadece bu kadar mı? Olur mu? Tayyip Siirt'te minareleri süngü, kubbeleri miğfer, camileri kışla, müminleri de asker yaptığı konuşması nedeniyle yargılandığında avukatlığını Faik Işık yapıyordu. Tayyip bu davadan ceza aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban şovu yapan Merve Kavakçı'nın avukatı da Faik Işık'tı. Kavakçı milletvekilliğinden ihraç edildi. Albayrakların İstanbul Belediyesi'ndeki yolsuzluk davalarında, Mazlum Derin davalarında avukat yine Işık'tı. Faik Işık, Aksa Jeneratör'ün ortaklarından bazılarının da avukatıydı. Kazancı grubu AKP hükümeti döneminde BOTAŞ'ın fiilen tasfiye edilmesi sürecinde il il ihalelere giren ve en fazla ihale kazanan şirketti. Faik Işık aynı zamanda kısa adı Gazbir olan Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Birliği Başkanıydı. Faik Işık kapatılan Refah Partisi'nin gizli kasası olduğu iddia edilen ve Bosna'ya yardım paralarını göndermeyi faize yatırdığı gerekçesiyle yargılanan ve davası zaman aşımından düşen Süleyman Mercümek ve Beşir Darçı'nın da avukatıydı. Tayyip'in ünlü Ümraniye konuşmasını yaptığı sırada yanında duran isim de Faik Işık'tı. Usame Bin Laden bağlantısı nedeniyle Interpol tarafından aranan ve 1998 yılında İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu'na sığınan Mısırlı televizyoncu Rafet Yahya Abdo'nun avukatı da Faik Işık'tı. Tayyip'in avukatı ve dava arkadaşı Faik Işık, Usame Bin Laden'in sağ kolu ve Tayyip'in babasından bile fazla güvendiği Yasin El Kadı'nın da avukatıydı. 15 Şubat 1995 tarihinde Karavan Dış Ticaret ve İnşaat Limited şirketini Yasin El Kadı adına kuran isim Faik Işık'tı. Şirketin ana sözleşmesini hazırlamış ve imzalamıştı. Yine şirketin yabancı sermaye iznini de almıştı. Neyse yine dönelim Sudan ağırlıklı örgütlere. Sudan ağırlıklı faaliyetlerde bulunan bu örgütlerin destekleyicileri kim? El-Beşir. Hani şu 300 bin kişiyi katleden ve Tayyip'in yakın arkadaşı olan zat. Tayyip ne diyordu? Ben Sudan'da katliam görmedim. Yok bir de görseydi. Gözleri var ama göremez. Nasıl görsün? Sudan'da altyapı dahil bütün inşaat ihalelerinde, projelerinde, metal atıklarla ilgili ihalelerde, petrol, bankacılık, susam ticareti ve silah kaçakçılığında yine aynı isimler Fetih El Hasseneyn, Usame Bin Laden ve Yasin El Kadı söz sahibiydi. Bu isimlerin göbeğindeki isme yani Yasin El Kadı'ya babasından daha fazla güvenen, parası gibi kefil olan Tayyip. Tayyip'in abi dediği Tekin Küçük Ali'nin başında bulunduğu Kızılay, kurban kesmek için topladığı bağışları Türkiye içinde keseceğini duyuruyordu. Kesilen kurbanın ve dağıtımın görüntüleri iştirakçilere gönderilecekti. Ancak görüntüler ve bilgiler gelmeyince durumu soran bağışçılara kurbanların Sudan'da kesildiği söylendi. Oysa ne görüntü vardı ne de dağıtım işiyle ilgili bilgi. Ülkemizde milyonlarca aç açıkta insan varken kurban kesip etini Sudan'da dağıtmak İslam'ın ne yanına düşüyor sorusunun yanında bağışçılar ne kadar uğraştılarsa kesilen kurbanların akıbetini bir türlü öğrenemiyorlardı. Vatan gazetesinden gazeteci ve yazar Mustafa Mutlu, Pakistan'da Kur'an kursu açmak ve cami yaptırmak Kızılay'ın görevlerinden mi şeklinde bir soru soruyordu. Kızılay bizim göz bebeğimiz, bu yüzden ilk öğretim okullarında çocuklarımıza Kızılay sevgisi aşılar Kızılay haftası düzenleriz. Çocuklarımızın ders kitaplarında Kızılay'ın görevleri hakkında şu bilgiler yer alır. Savaş, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara yardım eder. Felaket zedelerin barınmaları için çadır, battaniye, yiyecek, giyecek dağıtır. Geçici hastaneler oluşturur. Kan merkezlerini kurarak acil kan ihtiyacını giderir. Aş evleri açar. Yoksul, kimsesiz, düşkün yurttaşlara yiyecek ve içecek dağıtır. Böylesine kutsal amaçlarla kurulan Kızılay'da son zamanlarda ilginç şeyler oluyor. Örneğin Türkiye'de keseceğiz ve yoksullara dağıtacağız diyerek kurban bağışı toplayıp kesimi Sudan'da yapıyorlar. Sudan'daki kurbanlık fiyatlarının Türkiye'den çok daha ucuz olduğunu belirterek aradaki farkın nereye gittiğini soruyorum, yanıt bile vermiyorlar. Kim bilir belki de daha doyurucu bir yanıt vermek için derslerine çalışıyorlar. Onlar hazır çalışırken ben kamuoyu vicdanını rahatsız eden birkaç konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Kızılay bağış toplarken kurbanların din görevlileri eşliğinde dini vecibelere uygun şekilde ve mikropsuz ortamda kesileceğini garanti etti. Ama Sudan'da bu şartları sağlamak çok da kolay değil. Tesisi bulsanız bile Kızılay'ın oradaki personel yapılanmasıyla bu işini yürütemeyeceğini ben bile biliyorum. Bu konuyla ilgili olarak 3 gün önce sorduğum sorular baki. Yenileri şöyle... Sudan'da kurbanlar kesilirken kaç Kızılay personeli oradaydı? Bu kurbanlar nerede, hangi koşullarda kesildi? Kızılay yönetiminin elinde kesimlere ilişkin fotoğraf veya video görüntüleri var mı? Kızılay 24 Eylül 2008 tarihinde bir ihale düzenledi ve Pakistan'da 300 kişilik Bah Camii'ni yaptırmaya karar verdi. Yapımına geçtiğimiz Ocak ayında başlanan bu ibadethanenin maliyeti 2 milyon 350 bin dolar. Bu yılın Ağustos ayının başında da ibadete açılması planlanıyor. Bir başka planda camide aynı anda yatılı olarak kalabilecek 250 kursiyere Kur'an kursu verilmesi. Bu konudaki sorularım basit. Kızılay'ın yukarıda da sıraladığım hizmetleri arasında cami yaptırmaya veya Kur'an kursu açmaya rastlayamadım. Ülkemizdeki işsizlik felaketi yüzünden milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşarken Kızılay neden Pakistan'da cami yaptırmaya ve Kur'an kursu açmaya merak sardı? Pakistan'ın cami ihtiyacı olsa bile bunu gidermek Kızılay'ın görevi mi? Bu caminin inşaatı neden bir Türk firmasına verildi? Bu inşaat firmasının kimlerle nasıl bir bağlantısı var? Kızılay Yönetim Kurulu'nun bazı üyeleri İsrail'in alçakça bombardımanından 4 ay sonra 6 Mart 2009'da Gazze'ye 4-5 günlük bir dayanışma gezisi düzenledi. Amaç ihtiyaçları yerinde görmek ve Filistin halkıyla dayanışmayı arttırmaktı. Ama bu geziye yönetici eşleri de götürüldü. Gelelim bu konudaki sorulara. Bir inceleme ve iş gezisine yönetici eşlerinin götürülmesinin gerekçesi neydi? Eşlerin seyahat ve konaklama giderleri Kızılay tarafından mı ödendi? Bu gezinin toplam maliyeti ne oldu? Eşli Gazze gezisinin bir benzeri Etiyopya içinde geçerli mi? Tüm bunlar olurken sendikaya üye olmuş asgari ücretli birkaç Kızılay çalışanının tasarruf gerekçesiyle istifaya zorlanması da işin komik tarafı. Acaba yıllardır zam alamayan bu çalışanların da yönetim kurulunda ve genel müdürlükte aile dostları ve yakın akrabaları olsaydı yine bu muameleye uğrarlar mıydı? Kızılay Başkanı Sayın Tekin Küçük Ali, en iyi siz bilirsiniz ki Kızılay kimsenin babasının çiftliği değildir ve olamaz. Bu nedenle yukarıdaki sorularıma vereceğiniz yanıtları büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Mutlu'nun sorularına yanıt babında bazı cevaplar geliyordu. Ancak bunların da sorularla direkt ilgisi bulunmuyordu. Tekin Küçük Ali Sudan'da 1500 adet kurban kestiklerini söylüyor ve konuşmasına şöyle devam ediyordu. Bu kurbanları geçmişte Kızılay'a bağışta bulunan merhum hayırseverlerimiz adına Kızılay bütçesinden keserek fakir fukaraya dağıttık. Yani Kızılay'ın kasasına kurban kampanyasından bir kuruş girmediği gibi kasasından da harcama yapmamıştır. Ülkede açlık kol gezerken Sudan'da kurban kesmek dinin ne yanına düşüyor derseniz bunun cevabı yok. Kaldı ki Mutlu'nun kurban kesim ve dağıtımının görüntüleri var mı şeklindeki sorusunun da cevabı yok. Kızılay'ın bütçesinden kesip yine Kızılay'ın kasasından nasıl para çıkmadı cevabı da bir hayli karışık. Küçük Ali Pakistan'a cami yapıldığını kabul ediyor ancak Kızılay'ın kasasından para çıkmadı diyor. Bunu yiyen olur mu? Zannetmem. Kızılay Başkanı Pakistan'a cami yapmalarının yanında Sri Lanka'da bölgenin en donanımlı Budist tapınağını yaptık diye de övünüyordu. Ne güzel değil mi? Müslüman halktan toplanan paralarla elin Budistlerine tapınak yapılıyordu. Sri Lanka nere, Türkiye nere diye sorarsanız bunun da cevabı yok. Yok olanlar bu kadar mı? Kızılay'ın görevleri arasında ibadethane yapımı da yok. Ta Sri Lankalarda Budist tapınağı yapmak ise hiç yok. Pakistan'da Kur'an kursu açan ve cami yaptıran Kızılay, Mart 2010 Elazığ depreminin ilk anlarında ortalıkta görünmüyor, depremzedeler geceleri dondurucu soğuklarda geçiriyorlardı. 9 Mart günü ortaya çıkan Kızılay sadece bez çadırlar dağıtıyordu. Müslüman olduklarını iddia eden AKP'lilerin yönetimindeki Kızılay'ın dağıttığı çok az sayıdaki bez çadırların üzerinde Kızıl Haç işareti vardı ve Amerikan bağışıydı. Deprem gecelerini soğukta titreyerek geçiren Elazığlılar hep bir ağızdan soruyordu. Nerede bu devlet? Deprem mağduru insanlar aç açık soğuktan donarken Tayyip Suudi kralının ayağına gidiyor, onun verdiği ödülü alıyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise torun sevmeye yollanıyordu. Felakete uğrayan vatandaşların yanında devlet olmadığı gibi depremzede Elazığlılar dahil tüm ülke insanlarından toplanan deprem vergilerinin 30 milyar lirayı bulmasına rağmen ortada depremden zarar gören insanlara verilen kuruş para bile yoktu. İnsanlar bu defa da soruyordu, nerede bu paralar? Yine konuyu dağıttık, tekrar dönelim Tayyip ve Sudan ilişkilerine. Tayyip 2006 yılında Sudan'da Fetih el-Haseneyn ile kapalı kapılar ardında neleri görüştü zannediyorsunuz? Haseneyn'in bir diğer kadim dostu Fethullah Gülen'di. Gülen ile Sudan'da bir okul açmışlardı. Tayyip Sudanlılara söz söyletmediği gibi Suudlara da laf ettirmiyordu. 17 Ağustos 1995 tarihinde Suudi Arabistan'da son derece ilkel ve taraflı yargılama sonucunda 4 Türk vatandaşı vahşi bir şekilde kafaları kesilerek idam ediliyordu. İdam edilen 4 Türk ile ilgili suçlama ise Suudi Arabistan'da Kaptagon adlı ilacı satmak. Sırada bu ve buna benzer suçlamalarla idamı bekleyen onlarca Türk vardı. Erbakan'dan Tayyip'e kadar birçok ismin kapısını çalan ve bu insanların idamının önlenmesi için girişimde bulunan insanlara önce Erbakan la vallahi yani hayır diyor, ardından Tayyip suçu bilerek işliyorlar, cezalarını çeksinler şeklinde yanıt veriyordu. Dün Türkleri idamdan kurtarmak için kılını kıpırdatmayan Tayyip, bugün PKK militanlarına refah içinde bir hayat sunmak için çalmadık kapı bırakmıyordu. Hikmet Yar'ı tanıyor muyuz? Tayyip'in dizinin dibine çöktüğü Gulbettin Hikmet Yar'ı 7 Nisan 2010 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Vahap Erdoğdu'nun yazısından tanıyalım. Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ görmezden gelinerek terörist sıfatıyla anılan Hamas lideri Halid Meşal'in Türkiye'ye resmen davetinin ardından uluslararası savaş suçlusu ilan edilen Raunda kasabı olarak ünlenen Ömer El-Beşir'in ilk konuk olarak Çankaya'yı onurlandırmasının ülkemizde ve dünyada yarattığı şaşkınlığın üzerinden hayli zaman geçti. Davos'ta 1 minütlü günler çok gerilerde kaldı. ABD tarafından teröristlere yardım ettiği kayıtlanan El Kadı'ya kefalet de çoktan unutuldu. Utangaç İslamcılığını bir tarafa bırakarak uluslararası kabul gören asıl İslamcı kimliğinin Suud yönetimi tarafından İslam'a hizmet büyük ödülüyle tecil edilmesinden sonra başbakanın gizli gündemini tartışmanın da bundan böyle nafile bir tartışma olacağı açık. Bugün artık bütün kartların masaya sürüldüğü bir aşamaya ulaşıldığı görülüyor. Türkiye yoktan var edilen İslam demokrasisinin sunduğu olanakları dolu dolu yaşıyor. Suud medyası ile birlikte öteki şeyhliklerin denetimindeki medya, AKP iktidarının demokrasi yolunda sağladığı başarılara övgüler yağdırıyor. Ama AKP Genel Başkanı'nın Hikmet Yar'ın dizi dibindeki fotoğrafı anımsatıldıkça AKP ve yandaşlarının bugün de rahatsız oldukları görülüyor. Belli ki Hikmet Yar'la ülfet çok daha derinlerde. Hikmet Yar'ın Bosna'ya, Çeçenistan'a Türkiye'deki yandaşları kanalıyla mücahitler gönderdiği, Türk mücahitlerinin Hikmet Yar'ın yanında eğitildikleri anılarda kalmış olsa da ABD'nin Türkiye üzerinden Afgan cihatçılarıyla ilişkiye girme isteği şu günlerde yeniden ısıtılıyordu. Tam da bu sırada CHP lideri Baykal'ın o ünlü fotoğrafa atıfta bulunması üzerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kendince bir dizi yanlışı ardı ardına sıralayarak şöyle diyordu. Zavallı Baykal, ne Tayyip Erdoğan'ı tanıyor ne Gulbettin Hikmet Yar'ı. Ardından, kıyafetine bakıp sakın ha molla sanılmasın Hikmet Yar, batılı eğitimden geçmiş bir elektrik mühendisidir. Yani öyle adam yetiştirecek bir dini kültür ve birikime sahip değildir. Dedikten sonra o ünlü fotoğrafı şöyle yorumluyor. Anlamı şuydu o saygının. Ey Hikmet Yar, sen komünist işgale karşı vatanını savunuyorsun. Bunun için savaş veriyorsun. Saygın bunadır. Yıllar önce çekilmiş Hikmet Yar'ın dizinin dibindeki Erdoğan fotoğrafından Baykal'a ekmek çıkmaz. Hürriyet 8 Mart 2010. Ertesi gün Nuray Mert Hakan'ın söylediklerini doğruladıktan sonra konuyu siyasal yönüyle irdeliyor. Radikal 9 Mart 2010. İyi ki de irdeliyor, yoksa ekmek kapısı için Baykal başka kapıları çalmak zorunda kalacaktı. Şimdi zavallı Baykal'ın tanımadığı Gulbettin Hikmet Yar'ı tanıyalım. Afganistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Peştun asıllı Hikmet Yar 1947'de doğmuş. 1968 yılında askeri akademiye girmiş, 2 yıl sonra buradan atılmıştır. 1970 yılında Kabil Üniversitesi Mühendislik Bölümüne kaydolduğunda Hikmet Yar Sovyet yandaşı Afganistan Halkın Demokratik Partisi'nin sıkı bir militanıdır. 1972'de Mao'cu öğrenci liderini öldürmekten hapse atılmıştır. 1973 yılında Davut iktidarı ele geçirince serbest bırakılır. Eğitimini tamamlamamasına karşın çevresi onu mühendis Hikmet Yar olarak tanır. Hikmet Yar'ın batı eğitimi Kabil'deki SİHA ile ilişkiye girmesiyle başlar. SİHA'nın kurmuş olduğu Asya Vakfı ilk hedef olarak Kabil Üniversitesi'ni seçmişti. Abdul Resul Sayyaf, Burhanettin Rabbani, Ahmet Şah Mesut, Gulbettin Hikmet Yar'ın başını çektiği Müslüman Gençlik Örgütü 1973'te kurulunca SİHA ile ilişkiler sıklaştırıldı. Hikmet Yar örgütün askeri kanadının lideriydi. ABD elçiliğine örgüt çalışmalarına ilişkin sundukları raporda 4 solcu lideri öldürdükleri belirtiliyor, bir matbaa kurmak için maddi yardım isteniyordu. Robert Dreyfus, The Devil's Game, 2005, sayfa 260. Hikmet Yar üniversitede yüzü açık kızların yüzlerine kezzap atmakla ünlendi. Daha sonraları arkadaşları tarafından acımasızlığıyla tanınan Hikmet Yar, yakaladığı esirlerin derilerini diri diri yüzmekle de ününe ün katacaktı. Dreyfus, sayfa 287. Müslüman Gençlik Örgütü, Dünya İslamcı Hareketi'nin güdümünde bir örgüttü. Başından beri ABD elçiliğinden destek görüyordu. Müslüman kardeşlerle ilişkiye girmişti. Hikmetyar Sovyet işgaline karşı savaşan örgütlerden birinin lideriydi. Sovyetlere karşı savaşta Hikmetyar çok ağır eleştiriler almıştır. Sovyetlerle savaşmaktan çok öteki mücahitlere karşı savaşmak ve acımasızca sivil katliama girişmekle suçlanmıştı. Ahmet Raşit, Descent into Chaos, 2008 sayfa 12. En büyük rakibi Ahmet Şah Mesud'u 1976 yılında casusluk suçlamasıyla Pakistan'da tutuklatmıştır. Sınır tanımayan doktorlar grubunun Kuzey Afganistan'a 96 katır yüklü yardım malzemesi 1987 yılında Hikmetyar'ın adamları tarafından kaçırılmış yardım paralarına el konulmuştur. 1986 yılında yardım ekibinden Thierry Nicoué Hikmetyar'ın bir komutanı tarafından öldürülmüştü. Hikmetyar Pakistan Gizli Servisi, ISI kanalıyla CIA'dan milyonlarca dolar almıştır. Ahmet Raşit 2008 sayfa 10. Peter Bergen'e göre bu miktar 600 milyon dolardan az değildir. Suudlar ve Pakistan'ın Afganistan'da en güvenilir adamı Hikmetyar'dı ve bu iki ülkeden her türlü desteği alan da Hikmetyar olmuştu. Afganistan'a gelen binlerce yabancı kökenli mücahit onun örgütü tarafından eğitiliyor, İslam cihadını gerçekleştirmek üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyordu. 1982 ile 1990 arasında CIA, ISI ve Suud Haber Alma Örgütü'nün Pakistan'da ortaklaşa kurdukları medreselerde 44 İslam ülkesinden 35 bin militan yetiştirmiştir. Raşit sayfa 39. 1993-1994 arasında başbakanlık yaptı. 1996'da da Taliban Kabil'i ele geçirmeden önce birkaç aylık bir başbakanlık daha yaptı, İran'a kaçtı ve orada 6 yıl kaldı. Washington, İran'ı Hikmetyar'ı korumakla suçladı. Öte yandan Afganistan'daki uyuşturucu trafiğinin kilit adamlarından biridir ve bu konuda CIA'dan destek görmüştür. Karzai'ye karşı birkaç kez düzenlediği suikast başarılı olamadı. Peki Hikmetyar bugün değişmiş midir? 19 Şubat 2003'ten beri de ABD Dışişleri Bakanlığı'nca en çok aranan uluslararası teröristlerden biri ilan edildiğine göre bir hayli değişmişe benziyor. 23 Şubat 2003'te yayımladığı bildiride intihar saldırılarının yoğunlaştırılmasını önermişti. Demek oluyor ki Hikmetyar'ın dizinin dibinin değeri ne mollalığından kaynaklanıyor ne de Batı'nın kahramanlığına verdiği değerden. Hikmetyar'ın dizinin dibini değerli kılan ideolojik birlikteliğidir, siyasal rol arkadaşlığıdır. Yoksa Türkiye'de teolojik anlamda dizi dibine oturulacak yetkili alimler az değildir. Kuşkusuz bu teolojik bir sorun değildir, bu ideolojik bir sorundur. İslam'ın siyasal ideolojiye dönüştürülmesi sorunudur. İslamcı için gerekli olan İslam'ın içeriği değil biçimidir. Samir Amin gibi düşünürler İslamcıların teoloji ile ilgilenmedikleri ve klasik teologlara hiç başvurmadıklarını vurguluyor. Tam da bu yaklaşımdan ötürüdür ki bütün İslamcı hareketlerin yönetici kadroları teolojik derinliği olmayan, alt düzeyde din eğitimi olanlar ya da düzenli din eğitimi almamış olan kişilerdir. Örneğin Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kurucusu Hasan el-Banna, ortaokul matematik öğretmeniydi. Aynı örgütün en önemli ideologu Seyyid Kutup, ilköğretim müfettişidir. Pakistanlı Mevdudi bir gazetecidir. Sudan İslamcı lideri Hasan el-Turabi, Londra Üniversitesi ve Sorbonne diplomalıdır. Cezayir Kurtuluş Cephesi lideri F.İ.S. Abbasi Maddani, Londra Üniversitesi'nden eğitim doktoralıdır. Kişiye saygınlık kazandıran ne molla olması ne de eğitimidir. Tarihin en büyük katliamlarını yaparak ölüm tarlaları ile anılan Pol Pot'un da Sorbonne çıkışlı olduğunu anımsayalım. O fotoğrafa dikkatli bakanlar arkasında çok ekmek kapısı olduğunu göreceklerdir. Türk-Suudi Yatırım Ortaklığı 22 Aralık 1998 tarihinde eski Üsküdar İçerenköy yolu Bodur İş Merkezi No. 8 Taksim 16 Kadıköy adresinde 5 trilyon 800 milyar lira sermaye ile kurulan ve para getiren her işte varız mantığı ile faaliyete geçirilen Türk-Suudi Yatırım Holding Anonim Şirketi gerek Suudi gerekse Türk isimler açısından oldukça ilginç bir görüntü oluşturuyordu. Şirket A grubu ve B grubu ortaklardan oluşuyordu. A grubu ortakların her konuda söz hakları vardı. Onların onayından geçmeyen hiçbir şey B grubu ortaklarca gerçekleştirilemiyordu. Yani B grubu ortaklar adeta konu mankeni gibiydi. Hiçbir söz hakları yoktu. Şirketin A grubu ortakları: Muhammed Bin Laden Limited Liability Company, Saudi Campbell Company, Suudi American Bank, Al Baraka Investment Development Company, National Industrialization Company, Oman M. Bin Laden, Şeyh İsmail Abu Davud, Hişam Muhammed Camcun, Şeyh Muhammed Al Kerci, Abdullah Men Rahimi, Süleyman Al Sayyari, Muhammed Al Nafiye, Fahat S. Al Raji, Süleyman Muhammed Ali Al Same, Abdülkarim Abdülaziz Al Kereci. B grubu yani ikinci sınıf ortaklar adına hareket eden isimler de bir hayli ilginçti. Ali Coşkun, Nevzat Yalçıntaş, Zeki Sayın, Özal Baysal, Bekir Timurboğa, Engin Tuncay, Halit Kara, Zafer Dicle, İsmail Emen, İlhan Tayman, Sait Sözen, Hüseyin Yalçın, Mehmet Savaş, Mehmet Şahin, Zafer Dicle, Fikret Boduroğlu, Niyazi Eroğlu, Hasan Ruşen Gürgan, Güray Özhan, Ahmet Selim Arpacı, Murat Demirel. Türk Suudi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin B sınıfı ortaklıklarında bulunan bazı kurum ve şirketler şu şekildeydi. Ziraat Bankası, Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Kale Elektronik AŞ, Feniş Holding AŞ, As Makinsan Limited Şirketi, Sinebeş, Akdeniz Yatırım Holding, Avrupa Amerika Holding, Sümer Bank, Net Holding, Bayındır Holding, Tekstil Holding, Emek Sigorta. Ne güzel değil mi? Kimin eli kimin cebinde, bulun bulabiliyorsanız. 33. ayrımın sonu, sayfa 517.